Ayrım 30, Bir Serçe Düştü, Wilbur Smith, sayfa 254. Parlamento binasındaki toplantı salonu kocaman, kare biçiminde bir salondu. Yanlarda basın ve dinleyiciler için tribünler vardı. Duvarlar koyu renk, oymalı lambriydi. Konuşmacı koltuğunun yukarısındaki kürsü de aynı tahtadan oymalıydı. Yerler sesi emen yeşil halılarla kaplıydı. Üyelerin oturduğu sıraların daha koyu yeşil deri kaplamasına pek yakışıyordu. Her koltuk da doluydu bugün. Galeriler bile kalabalıktı. Yine de ortalıktaki sessizlik pek yoğundu. Bir katedraldi sanki burası. Başbakanın sesi konuşmacı koltuğundan rahatça duyulabiliyordu.
Witwatersrand Strand tesisi yavaş yavaş tümüyle kızıl komandoların eline geçiyor.
Ellerini çok anlamlı kullanıyordu. Mark daha iyi görebilmek için öne doğru eğildi. Bu hareketi bacağının dış tarafının Storm'unkine dayanmasına yol açtı. Konuşmanın geri kalanı boyunca Mark bacağında onun sıcaklığını hissetti durdu.
Forsburg'daki vahşi saldırı sırasında 3 görevli polis öldürüldü. İkisi de grevci komandolar tarafından ağır yaralandı. Bu grupların elinde modern askeri silahlar var. Yarı askeri saflar halinde sokaklarda dolaşıp duruyorlar. Masum vatandaşlara haksız davranışlarda bulunuyorlar. Devlet görevlilerine saldırıyorlar. Kamu hizmetlerine, ulaşımı, elektriği, haberleşmeyi aksattılar. Polis karakollarına saldırılarda bulundular.
Sean Courtney ön sıralardan birinde eliyle gözlerini kapamış oturuyordu. Başını kaldırdı, duyulabilecek titreşimli bir sesle "Yazıklar olsun" dedi. Üçüncü viski sesiydi bu generalin. Mark gülümsemeden edemedi. Kulüpte yenilen öğle yemeğinin onu bu toplantı için güçlendirdiğini anlamıştı.
Gerçekten yazıklar olsun diye ona katıldı Smoot. Şimdi de grevciler toplumdaki tüm kararsız, başıbozuk kimseleri topluyorlar. Davranışları çirkin ve tehdit edici bir havaya dönüşüyor. Yasal bir grev hareketiyken şimdi teröre ve şiddete doğru kaymış bulunuyor. Ama yine de bu korkunç işin en tedirgin edici yanı işçi-işveren anlaşmazlığının ele alınış tarzı. Belki de grevin sahnelenişi desem daha doğru olur. Bu uygulama artık en atak ve en gözü kara kimselerin eline geçti. Bu insanların tek istediği uygar hükümeti devirmek ve yerine ülkeye anarşinin egemen olmasını sağlamak.
Asla diye gürledi Sean. Bu çığlık tüm salona mal oldu. Bu mecliste tüm ulus da hiçbirimizin inanmadığı, inanmak istemeyeceği ölçüde bir kan ve şiddet tehdidiyle yüz yüze bulunuyor.
Bu kez sessizlik bozulmadı. Smuts konuşmasını dikkatle sürdürdü.
Eğer bu hükümete herhangi bir suç yüklenecekse, bu ancak fazla sabırlı olduğumuz, madencilerin dertlerine fazla ilgi gösterdiğimiz, gevşek davrandığımız, onların gereğinden çok konuşmalarına izin verdiğimiz için olabilir. Bunun nedeni ulusun tutumuna, bireyin ve grupların düşüncelerini özgürce ifade etmek haklarına her zaman bağlı kalmış olmamızdandır.
Öyle de gerekir diye bağırdı Sean. Kalabalıktan doğru doğru diye sesler yükseldi. Ama artık sabrımızın ne kadar pahalıya mal olabileceğini görmüş bulunuyoruz. Bunu göze almaya da hazır değiliz.
Sustu, bir an başını eğdi. Tekrar kaldırdığında yüzündeki ifade donuk buz gibiydi.
Bu nedenle bu andan başlayarak Güney Afrika Birliği'nde sıkı yönetim ilan edilmiş bulunmaktadır.
Sessizlik birkaç saniye sürdü. Sonra yorumlar ve sorular patladı. Salonda bir gürültüdür koptu. Galeriler bile karmakarışık olmuştu. Basın temsilcileri telefonlara ulaşmak için bir an önce kapıdan çıkma savaşı veriyorlardı. Sıkı yönetim son çareydi. Daha önce bir tek kez başvurulmuştu böyle bir şeye. O da 1916 ihtilali sırasındaydı. Devlet komandoları Botha ve Smuts düzenine baş kaldırmışlardı. Şu anda muhalefet sıralarından itiraz sesleri yükseliyordu. Herzog yumruğunu ve gözlüğünü sallayarak bağırıyor, hükümet üyeleri de ayağa fırlamış destekleyici tezahürat yapıyorlardı. Konuşmacının "susun, susun" yakarıları gürültünün arasında duyulmuyordu bile. Sean Courtney galeride oturan Mark'a işaret etmekteydi. Mark başını salladı. Storm'un kalkmasına yardım etti. Onu kalabalığın baskısından koruyarak kapıdan çıkardı, merdivenlerden indirdi. General onları dinleyiciler kapısında bekliyordu. Kaşları çatık, yüzü kaygılıydı. Storm'un yukarıya kaldırdığı yüzünü alışkanlıkla öptü. Sonra hemen Mark'a döndü.
İyi oldu evlat diye onu dirseğinden yakaladı. Haydi konuşabileceğimiz bir yere gidelim.
İkisini üyeler kapısına götürdü. Merdivenlerden çıkardı. Duvarlarda ciddi yüzlü yüksek mahkeme başkanlarının ve adalet bakanlarının resimleri asılıydı. Kendi çalışma odasına girdi, onları da soktu. Kapı arkalarından kapandığı anda Storm'a koltuklardan birine oturması için işaret ettikten sonra Mark'a konuşmaya başladı.
Tugay bu sabah saat 10'da emir aldı. Scott'u telefonla arayıp evinde buldum. Duruma hakim oldu. İyi adamdır. Şu ana kadar seferberlik hazırlıkları tamam olmalı. Bir de özel tren hazırlanıyor. Bu gece 11'de savaş düzeni içinde Witwater Strand'a doğru yola çıkacaklar.
Ya biz diye sordu Mark. Birden tekrar asker oluvermişti. Bu role pek de çabuk uyum sağlıyordu. Onun da yeri birliğindeydi.
Biz orada katılacağız. Bu gece biz de yola çıkıyoruz. Karayolundan konvoy halinde gideceğiz. Başbakanla birlikte. Bütün gece yol alacağız. Arabalardan birini sen kullanacaksın.
Sean masasının başına geçmişti. Evrak çantasını topluyordu.
Ne kadar sürer o yol?
Mark 1000 mil efendim diye yanıt verdi.
Sean onu biliyorum diye terslendi. Ne kadar sürer?
Sean otomobil motorunu hiçbir zaman anlayamamış, anlamak da istememişti. Ama motorların kapasitesi, hızı gibi konularda cahilliğini göstermekten hoşlanmazdı. Tren ya da atlar söz konusu olduğu zaman tahminlerde pek ustaydı çünkü.
Oraya yarın akşamdan önce varamayız. Yol bir felaket.
Allah kahretsin bu otomobilleri diye omurdandı Sean. Askerler trenle bizden önce varacak.
Onların yolu yalnızca 300 mil. Mark otomobilleri savunma gereğini duyuyordu. Yine terslendi.
Şimdi eve gitmeni istiyorum. Karım bana bir bavulla bir valiz hazırlasın. Ben gelir gelmez çıkarız.
Storm'a döndü.
Sen de Mark'la git küçük hanım. Benim burada biraz işim var.
Mark çantasının kayışını takarken Courtney'lerin evine yerleştiğinden bu yana dünyada sahip olduğu malların ne kadar artmış olduğunu düşündü. Bir zamanlar varını yoğunu ceplerine sığdırabiliyordu. Kapının vurulması düşüncelerini yarıda kesti.
Girin diye seslenirken aslında bir hizmetkar bekliyordu.
Evin bu taraflarına ancak Ruth Courtney haftalık teftişleri sırasında gelirdi. Tozlara ve hamam böceklerine karşı açtığı kararlı savaşın bir gereği olarak... ''Lütfen bunu arabaya götürün.'' dedi Zulu dilinde. Bir yandan kasketini başına giymek üzere lavabonun üzerindeki aynaya yöneldi.
''Tek başıma mı götüreyim?''
Storm bunu aynı dilde soruyordu. Mark şaşırarak döndü.
''Buraya gelmemen gerekirdi.''
''Neden? Saldırı ya da tecavüz tehlikesiyle mi yüz yüzeyim?''
Girdiğinde kapıyı arkasından kapamış, kanada dayanmıştı, elleri arkasındaydı. Ama gözleri cesur ve şakacı bakıyordu.
''Bir bufalo sürüsüne saldırsam benim için daha az tehlikeli olurdu sanıyorum.''
''Bu söz züppece, kaba ve üstelik de hakaret sayılır.'' dedi Storm. ''Büyük aşama yapıyorsun.''
Yatağın üzerindeki hazırlanmış çantaya baktı.
''Bavulunu yerleştirmene yardım edecektim. Erkekler genellikle bu işi hiç beceremezler. Ama bakıyorum başarmışsın. Senin için yapabileceğim başka bir şey var mı?''
''Eminim arayınca bir şey bulurum.''
Yüz ifadesi çok ciddiydi ama sesindeki bir şey Storm'un gülümsemesine ve onu uyarmasına neden oldu. Yatağa doğru yürüdü, üzerine oturup zıpladı, yaylarını denedi.
''Tanrım, kim tuğla doldurmuş bunun içine?''
''Irene Loichars hemen evine dönmesi boşuna değilmiş. Herhalde zavallının omurgasına bir şey olmuş olmalı.'' Yüzü çok masumdu ama bakışı Mark'ın fena halde utanmasına neden oldu. Kendisini çok şaşırtan birçok şeyi de bir anda anlamış oldu. Tekrar aynaya dönerken Storm'un Irene olayını nereden öğrenmiş olabileceğini merak etti. Sırf bir şey yapmış olmak için kasketinin kenarını aldığına doğru çekti.
''Çok güzel.'' dedi Storm. ''Oraya o zavallı grevcilere eziyet etmeye mi gidiyorsunuz? Yoksa onların karılarını da mı toplatacaksınız?''
Mark'ın duyduğu şaşkınlık daha yüzüne yansımadan o devam etti.
''Ama garip olan ben buraya seninle kavga etmeye gelmedim. Bir zamanlar başka bir azgın kedim vardı. Onu gerçekten pek severdim. Ama bir gün araba ezdi. Bir sigaran var mı Mark?''
''Sen sigara içmezsin ki.''
Bu konuşmayı ayak uydurmak zor geliyordu Mark'a.
''Biliyorum ama öğrenmeye karar verdim. Pek modern, ne dersin?''
Bu kelime de nereden çıkmıştı acaba? Sigarayı elinde abartmalı vamp bir pozla tutuyordu.
''Nasıl görünüyorum?''
''Feci'' dedi Mark. Storm içine bir soluk çekti ve hemen öksürmeye başladı.
Ver onu bana. Mark sigarayı aldı. Üzerinde onun ağzının tadı vardı. Vücudunda ağrı gibi bir duygu uyandı. Korkunç bir istekle, daha önce hiç duymadığı bir şefkatle karışmıştı o duygu. Storm bugün öyle genç ve öyle saf görünüyordu ki.
Tehlikeli olur mu diye sordu. Birden ciddileşmişti.
Sanmıyorum. Tıpkı polisler gibi çalışacağız.
Polisleri öldürüyorlar.
Ayağa kalkıp pencereye yürüdü.
Manzara korkunç. Meğer ki tozdan hoşlanıyor olasın. Senin yerinde olsam şikayet eder, burayı istemezdim.
Tekrar ona döndü.
Daha önce hiçbir erkeği savaşa uğurlamadım. Ne diyeceğim?
Bilmiyorum. Kimse de beni uğurlamadı.
Annen ne demişti?
Annemi hiç tanımadım.
Ah Mark, özür dilerim. Ben asla...
Sesi söndü. Mark onun gözlerindeki yaşları görünce telaşa kapıldı. Önemi yok diye ona güvence verdi hemen. Storm tekrar pencereye döndü.
Aslında başını çevirirsen buradan Şeytan Tepesi görünüyor.
Sesi boğuk ve genizlendi. Yeniden odaya dönmesi birkaç saniye sürdü.
İkimiz de bu işte yeniyiz. Birbirimize yardım edelim.
Herhalde çabuk dön denir.
Evet, öyle demeliyim. Peki sonra ne yapmalıyım?
Beni öpmelisin. Düşünmeden ağzından çıkıvermişti bu sözler. Kendi de şaştı. Storm hiç kıpırdamadan duruyordu. Bu sözcükler sanki kök salmasına neden olmuştu. Sonunda hareket ettiğinde bir uyur gezer gibiydi. Gözleri iri iri açılmıştı, hiç kırpılmıyordu. İlerledi, onun tam karşısında durup kollarını kaldırdı, parmak uçlarında yükseldi. Çevresindeki hava onun kokusuyla doluydu. Kolları Mark'ın ensesinde ince ve güçlüydü. Ama onu asıl şaşırtan Storm'un dudaklarının yumuşaklığı ve sıcaklığı oldu. Vücudu Mark'ınki ile birlikte sallandı, birlikte erir gibi oldu. Uzun sanatçı parmakları yavaşça onun ensesini okşadı. Mark elini kaydırıp onu belinden kavradı, ne kadar ince olduğuna bir daha şaştı. Ama sırtının kasları sertti, arkaya doğru eğildiğinde de esnekti, kalçalarını öne doğru itmişti. Mark'ı hissedince soludu, vücudunda bir ürperti dolaştı. Mark onun üzerine eğildi, elleri o sert kaslı sırtta kaydı, ağzı onunkini zorlayarak açtı. Dudaklar bir orkidenin kırmızı taç yaprakları gibi birbirinden ayrıldı. Storm bir daha ürperdi, sonra boğazından çıkan ses panik içinde bir iniltiye dönüştü. İtiraz eden bir sesti bu ses. Kıvrılıp onun kollarından kurtuldu. Mark onu tutmaya uğraştığı halde kurtuldu. Kuvvetliydi Storm ve kararlıydı. Kapıda durup ona baktı, titriyordu. Gözleri iri iri açılmış, çok koyu renkti. Sanki Mark'ı ömründe ilk kez görüyordu.
''Hay Allah, bu falolardan söz eden kimdi acaba?'' diye takıldı.
Sesi dengesiz ve güvensiz çıktı. Kulpu büküp kapıyı açtı, gülümsemeye çalıştı. Ama gülüşü yetersiz, çarpık, zavallı bir gülümseme oldu. Soluğunu da henüz kontrol edemiyordu.
''Çabuk dön demek istediğimden artık pek o kadar emin değilim.'' dedi.
Kapıyı açık tutuyordu, kendine cesaret vermek için. Bundan sonraki gülümsemesi daha inandırıcı oldu.
''Otomobilin altında falan kalma sakın kedi.'' deyip odadan çıktı.
Uzaklaşan ayak sesleri duyuldu. Mark'ın bacakları birden öyle dermansız kaldı ki yatağın kenarına oturmak zorunda kaldı. Mark arabayı hızlı kullanıyordu. Tüm dikkatini virajlı tehlikeli dağ yoluna vermişti. Kocaman ağır yüklü Rolls'u farların aydınlattığı yol üzerinde Baines Kloof'a tırmandırmaktaydı. Sol tarafında derin bir uçurum vardı, sonra Worcester'ı geçecekler, son olarak Hex River dağlarına tırmanıp ondan sonra engebesiz Afrika içlerine yöneleceklerdi. Doruğa vardıklarında koskoca bir alan önlerinde açıldı, kuru, ağaçsız bir alan. Mark artık arkasına yaslanıp biraz dinlenebilir, arabayı içgüdüleriyle sürebilirdi. Yol önünde dümdüzdü. Yıldızların altında karanlığın içinde sonu gelmezmişçesine gidiyordu karşılara. Kulakları artık kanepede çene çalan iki adamın sohbetine yöneldi.
''Şan, onların anlamadığı şey şu, biz iş isteyen her siyah iş veriyor değiliz. Hem işin ucu o kadar da değil. Eğer bulabildiğimiz her yerliye iş vermezsek, hem sonunda beyaz işçilere de daha az iş olacak, hem de uzun vadede Afrika beyazları hiç iş bulamaz hale gelecek.''
Yolun üzerinde bir küçük çakal belirdi, yavruydu. Farlara yakalanınca hiç kıpırdamadan durdu. Mark direksiyonu ustaca çevirip ona vurmamayı başardı. Bir yandan kulaklarını dikmiş, Sean'ın yanıtını bekliyordu.
Onlar yalnız bugünü düşünüyor. Sesi derin ve ciddiydi. Biz bundan 10 yıl sonrasını planlamalıyız. 30 yıl, 50 yıl sonrasını. Sağlam ve bölünmez bir ulus için plan yapmalıyız. Bir kere daha siyahları beyazlarla karşı karşıya getirmeyi göze alamayız. Bir arada yaşamaya zorlamamız yetmez. Birlikte çalışmayı da öğrenmek zorundayız.
Yavaş yavaş Sean diyerek güldü başbakan. Rüyaların gerçeği çalıp kaçmasına izin verme.
Benim rüyalarla işim yok Cani, bunu bilmen gerekir. Kendi insanlarımızın bizi parça parça etmesini istemiyorsak, hepsine, siyaha da, beyaza da, kahverengiye de birer yer, birer pay vermemiz gerekir.
Sert sonsuz topraklar üzerinde ilerlediler. Ta uzaklarda bir çiftlik evinin ışığı belirdi. Çevrenin ne kadar boş ve geniş olduğunu vurguladı.
Bugün daha çok para, daha az iş diye tutturanlar ellerine geçecek küçük kârın ileride 100.000 faiziyle geri ödeneceğini bilmeliler. O ödeme sefaletle, açlıkla, acılarla olacak.
Sean Courtney yine sözü almıştı. Eğer teknemizi ulusal felaket kayalarına bindirmekten kurtarabilirsek, insanlarımız artık disiplinli, düzenli bir toplumun gereklerini ciddiye almaya başlamalı.
Yıldızlar gökyüzünde koca kavislerini çizerken arka kanepedeki konuşmalarda yavaş yavaş sessizliğe dönüştü. Mark dikiz aynasına bir göz attı ve Sean Courtney'in uyumakta olduğunu gördü. Battaniyeyi omuzlarına sarmış, sakalı göğsüne dayanmıştı. Horultuları pesten, düzenli ve derindi. Mark koca adama karşı içinden sıcak duygular kabardığını hissetti. Saygı, gurur ve sevgi karışımı duygular. İnsanın babası olsa herhalde ona da böyle şeyler hissederdi diye düşündü. Sonra bu düşüncesinin cüretinden ve küstahlığından utanç duydu. Dikkatini bir kez daha önündeki yola verdi. Gecenin havası incecik bir toz tabakasıyla dolu gibiydi. Şafak inanılmaz bir görkemle geldi. Ufuktan ufuğa canlı renkler aktı, parladı, alevlendi, sonunda güneş de yükseldi.
Bloemfontein'de, öteki büyük kentlerde de durmuyoruz Mark. Kimsenin başbakanı görmesini istemiyoruz.
Sean ön kanepeye doğru eğilmişti. Benzin almamız gerek generalim.
Yol kenarındaki benzincilerden birine yanaş diye talimat verdi Sean. Telefon hattı olmayan bir tane bulmaya bak.
Yolun üzerinde geriye doğru çekilmiş her şey satan küçük bir dükkandı. Çatısı saç örtülüydü. İki okaliptüs ağacının gölgesine sığınmış gibiydi. Çevresinde başka bina görünmüyordu. Bomboş bir alanın ortasındaydı. Badanalı duvarlarında çatlaklar vardı. Duvarlara çay reklamı posterleri yapıştırılmıştı. Pencereler panjurlu, kapı kilitliydi. Yolun üzerindeki telefon hattından oraya kablo çekilmemişti. Önünde kırmızıya boyalı bir tek benzin pompası bulunuyordu.
Mark Rolls'un kornasına sürekli olarak bastı. O kornayı çalarken başbakanın siyah kadillağı da ana yoldan sapıp onların arkasında durdu. Şoförüyle üç bakanlık memuru inip tutulan kaslarını hareket ettirmeye çalıştılar. Sonunda dükkancı sakalı uzamış, gözleri kızarık, pantolonunu beline çeke çeke belirdiğinde davranışı yine de neşeli sayılırdı. İngilizce bilmiyordu. Mark ona Afrika dilinde iki arabayı da doldurabilir misin diye sordu. Dükkancı pompanın kolunu eline alıp sağa sola salladı. Benzin az sonra pompanın üzerindeki birer galonluk iki cam kaba doğru yükseldi. O sırada karısı dükkandan elinde bir tepsi dolusu dumanı tüten kahve fincanları ve taze pişmiş çöreklerle çıktı. Minnetle yiyip içtiler. 20 dakika sonra yeniden yola çıkmaya hazırdılar. Dükkancı dükkanın önünde durmuş, sakalını kaşıyarak kuzeye doğru uzaklaşan toz bulutuna bakıyordu. Karısı yanına geldiğinde gözlerini kısıp ona döndü.
''Onu tanıdın mı?'' diye sordu.
Kadın başını iki yana salladı.
''Kurnaz Cani'ydi.'' Yanında da İngiliz silahşorları. Genç olanının giydiği üniformayı görmedin mi?
Kırmızı toprakların üzerine tükürdü. Ağzından çıkan balgam yerde top gibi yuvarlandı.
Haki, lanet olsun.
Sesi yırtılır gibi çıkıyordu. Hemen dükkanın yan tarafındaki küçük ahıra yöneldi. Oradaki boz kısrağı eğerlerken karısı peşinden geldi.
Bizi ilgilendirmez Hendrik. Bırak bulaşma.
''İlgilendirmez öyle mi?'' diye sordu adam alınmış gibi. ''Ben İngiliz savaşındaki hakilere karşı savaşmadım mı? 1916'da Devet'le ayaklandığımızda yine onlara karşı çarpışmadım mı? Kardeşim şu anda Zimmer ve Jack madeninde kayaları kırmakla meşgul değil mi? Kurnaz Jenny'nin yanında cellatlarıyla gitmekte olduğu yerde orası değil mi?''
Kısrağın üzerine binip mahmuzladı. Kadın sıçrayarak yol üstünden çekildi. Demir yolunun geçtiği yer 8 mil uzaktaydı. Orada bir telgrafçı kulübesi vardı. Telgrafçı kuzeniydi. Şu sıra demiryolu işçileri sendikasının madencilerle arası pek iyi değildi. Ama Johannesburg'daki eylem komitesi, kurnaz Jenny'nin yolda geliyor olduğunu öğlene yakın haber alacaktı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 262.